Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Bugün 26 Eylül Salı, Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Başta Irak Kürdistan bölgesel yönetimindeki referandum olmak üzere Suriye'deki gelişmeler gündeme damgasını vuruyor. Dün de Almanya seçimleri vardı. Biraz ona yakından bakmaya çalışmıştık, pazar günkü Almanya seçimlerine. Dünkü referandumda bugünden itibaren de tartışılmaya devam ediliyor. Programın ikinci yarısında biz de Erbil'e bağlanacağız. Bir Gün Gazetesi yazarı Erk Acerer'le konuşacağız. Neler oldu Süleymaniye'de, Erbil'de dolaştı son dönemde Erk Acerer. Bize son bilgileri ve bağımsızlık referandumunun nasıl geçtiğini, tartışmalar var çünkü yeterince gözlemciler de bulunmadığı için doğru düzgün. Özellikle tartışmalı bölgelerle ilgili sorunlu bir manzara var. Onları soracağız. Öte yandan da Erbil'de coşku var. Kürdistan bölgesinin başkenti niteliğindeki Erbil'de coşku var. Biraz da oradaki hissiyatı, bundan sonra neler olabileceğini anlamaya çalışacağız. Bir dünyadan haberlerim olacak ilk yarım saat içerisinde. Avrupa'dan, Katalonya'dan 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu öncesi Katalonya bölge başkanının tutuklanmasını gündeme getirdiği İspanyol Başsavcılığı. Bunun detaylarını aktaracağım. Amerika'dan haberlerim var, Suriye'den haberlerim var. Asya'dan haberlerim var. Bizleri 106.4 İstanbul, Bursa 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi dün bağımsızlık referandumu düzenledi. Sadece Erbil, Süleymaniye, Duhok gibi bölgeler değil, aynı zamanda Irak ile tartışmalı, IŞİD'in buldozer gibi ezip geçtiği tartışmalı bölgeleri de kapsayan bir referandumdu bu. Kerkük gibi, Neynova bölgesi gibi, Şengal gibi, ama oralarda ne kadar referandum için sandık kurulabildi tartışmalı. Diğer bölgelerden de tabii aslında hile hurda olduğuna dair çok sayıda görüntü sosyal medyaya aktı. Direkt evet oylarının gönderildiği ve referandumun standartlara uygun biçimde düzenlenmediği gibi bir kafalarda soru işaretinin oluşmasına sebebiyet verdi. Tabii detaylarını bölgede bulunan, sahada bulunan Erk Acerer'e soracağız ama elimizdeki bizim sonuçlar %93.3 civarında bir evet oyuna, 6.7 civarında bir hayıra işaret ediyor. Erbil'de kutlamalar oldu dün akşam saatlerinde. Katılım da %75 ile 78, tam net rakamlar herhalde önümüzdeki dönem günlerde açıklanacaktır. Dediğim gibi Erbil'de kutlamalar var. Tuzurmatu'da gerginlik haberleri geldi. Hatta silahlı çatışma haberleri geldi. Kerkük'te gerginlik olduğunu biliyoruz. Henüz her şey oturmuş değil. Ve karşılıklı meydan okumalar var. Irak hükümeti kabul etmiyor tek taraflı böylesi bir ayrılığı. Kerkük valisi Necmettin Kerim tartışmaların odağındaydı. Petrol zengini bölge, eğer Kürdistan bağımsızlığı ilan edecekse Kerkük olmadan pek mana ifade etmiyor. Orayı almaları gerekiyor ama aynı şey Irak içinde, Bağdat içinde geçerli. Dolayısıyla Kerkük üzerinde de bir gürültü olduğu söylenebilir. Peşmerge asker ek birlik sevk etmişti. Aynı şekilde Haçlı güçleri de var orada. Bakalım ne olacak? Kerkük'le ilgili ayrı bir kriz umarız olmadan diyalogla çözülür. Böyle bir görüşme zemini hazırlanabilir mi? Bunu da göreceğiz aslında. Ama şimdiden uluslararası planda duruma baktığımız zaman çok parlak durmuyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden bir General Şirvan Barzani bir açıklama yapmış. Irak 1000 yıl sonra dahi istikrara kavuşmayacak demiş kendisi. Yani onlar kavuşmayacağı için biz istikrarı sağlayalım demeye getiriyor ama Irak istikrara kavuşamayınca tabii Kürdistan bölgesi bağımsız olarak nasıl istikrara kavuşacak diye bir soru var. Çünkü komşunuzda bir istikrarsızlık oldu mu sizi etkilememesi imkan dahilinde olamıyor. Ama Şirvan Barzani kavuşamayacak. Hani Irak istikrarlı olmayacak, biz de Irak'ta yer almayalım demeye getiriyor ama işin bir de bu tarafı var. İsrail çok rahatsız etmiş Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde İsrail'in verdiği açık destek, bunu dile getirmiş. Bunu dile getirirken İsrail'den siyasi yardım alıyoruz, askeri yardım almıyoruz demek durumunda kalmış ama diğer yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya müteşekkir olduklarını belirtmiş. Unutmayacağız demiş sunduğu yardımları. İsrail medyasında da kulislerde de, siyasi kulislerde de Netanyahu'nun referandumla ilgili konuşmama yasağı getirdiği İsrailli bakanlara haberleri var. Reuters'a konuşmuş bir bakan, Bibi bizden konuşmamamızı istedi. Çok hassas durum ifadelerini kullanmış. 13 Eylül'de Netanyahu destek açıklaması zaten yapmıştı kendisi ama şimdi sonuçlarına dair eğer konuşulursa problem olacak deniliyor. Çünkü tabii herkesin aklına komşularıyla tümüyle hasmane ilişkileri içerisinde tümüyle kendini sadece silahla koruyabilen, gençlerini küçük yaşlardan itibaren askere alıp duran ve içeride bir takım azınlıklar da olduğu için, tabii Kürdistan bölgesinde de Türkmenler var, Kakaylar var, Hristiyanlar var, Şebaklar var. Dolayısıyla askeri bir toplum, İsrail'deki gibi biraz İsrail benzetmeleri yapılıyor ve bu İsrail'de de konuşulmuş. Hatta İsrailli milletvekili Yair Lapid dile getirmiş, Kürtlerin kendi devletinle kurma hakkından bahsederken Yahudi halkının da bir vatan için mücadele etmenin ne demek olduğunu iyi bildiğini söylemiş. Ama bir diğer yandan da Kürt yetkililer, hasımlarımız bize Orta Doğu'nun ikinci İsrail diye saldırıyorlar. Bu tür konuşmalar buna katkı yapıyor demiş. Yani böyle düşünüyorsanız da söylemeyin. Perde arkasında böyle düşünün ama ifade etmeyin demeye getiriyorlar. Bunun dışında Şirvan Barzani'nin Peşmerge'nin Rus silahları kullanabileceği, işte Rosneft'le boru hattı inşa etme planlarının kendilerine moral desteği verdiğini dile getirdiğini de aktarın. Evet, Birleşmiş Milletler'den referandum açıklaması endişe duyuyoruz şeklinde oldu. Genel Sekreter Sözcüsü Stefane Dujarric günlük basın briefinde Genel Sekreter Antonio Guterres'in Irak'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğine saygı duyduğu ve düzenlenen referandumun bölgeyi istikrarsızlaşma potansiyelinden endişe duyduğunu dile getirdi. Tek taraflı ayrılma hakkı uluslararası hukukta yok. Çekoslovakya örneğindeki gibi barışçı biçimde ya da savaşla, başkalarının yardımıyla, toprak ele geçirerek ve de facto bir askeri güçle ancak bu elde edilebiliyor. Oradan da şimdiye kadar Yugoslavya gibi örnekler var. Belki askeri çatışmalar çok kanlı bir biçimde bir takım savaşlardan sonra durdurulabiliyor ama bölge ahalilerinin de başı göğe çok da eremiyor. Ekonomik olarak bağımlı ya küçük küçük devletçikler yaratabildiler Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra. Onun dışında ben açıkçası dünyada çok da bir örnek hatırlamıyorum ama uluslararası çerçevesi böyle. O yüzden Birleşmiş Milletler'in büyük güçler destek vermediği müddetçe Kürdistan'ın bağımsızlığını tanıması kısa vadede çok mümkün gözükmüyor. Amerika'da Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'dan aslında bunun hiç istenmediği, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana oldukları, rahatsız edici buldukları yolunda bir takım açıklamalar geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da IŞİD'i ortadan kaldırmak ve İran'ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını ümit ediyoruz gibi enteresan bir laf kullandı. İran'ın sınırda tatbikatı vardı, hava sahasını kapatmıştı, kapıları da kapattığı söyleniyordu ama Kuzey Irak'la sınırımız kapalı değil açıklaması geldi İran Dışişleri Bakanlığı'ndan. Dikkat çekici bu. Türkiye cephesine gelince, Türkiye cephesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışları oldu, öyle diyeyim. Ama önce Türkiye ile Irak'ın bir şekilde ortak tatbikata başladığı haberlerini belirtelim. Dün akşam gelmişti haberler. Silopi'de Irak ordusunun birlikleri gelmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte sınırda Silopi-Habur bölgesinde Türkiye ile ortak tatbikata başladıkları bilgisi geldi. Hatta görüntüleri de var. Sınıra yaklaşık 500 metre mesafede tatbikat genişleyerek devam ediyormuş. Üst düzey komutanlar tarafından denetlendiği bilgileri var. Hatırlayalım, 23 Eylül'de de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi ile bir araya gelmişti. Böyle bir Türkiye ile Irak'ın ortak bir resim verdi. Halbuki geçen sene Başbakan Binali Yıldırım biz bütün ilişkileri Bağdat'ta değil Erbil'le kuracağız açıklaması vardı tabii. Onu hatırlatmak lazım. Başbakan Erdoğan'a gelince kendisi akademik yılın açılışı dolayısıyla Beştepe'deki törende bu konuda konuştu. Kimse tanımadı bu referandumu, tanımıyor dedi. Yeni bir grubun referandumu yeni acılara yol açar. Neymiş? %92-93'te kabul edilmiş. Ya seni kim tanıyacak? İsrail. Dünya İsrail'den ibaret değil ki. Kosova'yı 104 ülke tanıdı. Ne oldu? Hala devlet olamadı. Tabii Kosova'nın Yugoslavya'nın bölünmesine de Cumhurbaşkanı'nın dahil olduğu siyasi kadro destek veriyorlardı aynı şekilde Bosna'nın. Şimdi Kosova'yı böyle anması enteresan. Türkiye'de ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi olmuştu. Cumhurbaşkanı Kürt devleti olmaz, olmayacak, olmaz, olamaz demiş. Biz yaptık, olacak sanıyorlar, olmayacak ya, olamazlar da demiş. Sonra şöyle devam etmiş. Bir varayı kapattığımızda bitti. Tırlar kuzey ara gitmediğinde bunlar yiyecek dahi bulamayacak. O zaman İsrail neyi nereden gönderecek, buyursunlar göndersinler demiş. Cumhurbaşkanı bir de Barzani'ye 1,5 milyar dolar kredi vermiştik. Biz işte böyle bir yanlışa düşeceğine inan ihtimal vermiyorduk. Yanılmışız. Yanılmışlar yine. Ülkemize de ihanettir gibi cümleler kurmuş. İsrail bayrakları sizi kurtaramaz diyor Cumhurbaşkanı. Bir de tarihte elimizde belgeler var. Bunlarla ilgili şimdi meydana çıktı bunlar. Çok açık ve net artık müzakere edilmeye, gündeme gelmeye başlayacak. Burada Musul, Kerkük bizimdir meselesi var. Misak-ı Milli meselesi. Cumhurbaşkanı bir yandan da bunu gündeme getirmekten bahsediyor anlaşılan. Bir de ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar her şey masada demiş. Ama bu referandum Türkiye'ye rağmen düzenlendi. Bunu da belirtmek lazım. Böyle cümleler kuruluyor ama bunların çok karşılığı olmamış olsa gerek ki referandum yapılabildi. Evet, Suriye'de Rus Kor General Asapov'un ölümünü tartışıyor. Rusya Amerikalıları sorumlu tutuyor. Amerika'nın ikiyüzlü politikaları, Suriye Demokratik Güçleri'yle birlikte Suriye'den toprak gaspına çalıştıkları, petrol bölgelerini ele geçirdikleri harita üzerinde anlaşılıyor. Bir de IŞİD'in işlerini kolaylaştırdığına dair görüntüler, koordinatlar yayınlıyor Ruslar. IŞİD'le işbirliğini de Rusya tarafı çok şaşırtıcı bulmuyor anlaşılan. Afganistan'da da Sovyet birliklerine karşı cihatçı gruplarla Amerikan yönetiminin işbirliği yaptı. Onları desteklediği, silah ve lojistik tesis ettiği, daha sonra siyasal İslamcılık tehdit olduktan sonra böyle tavır almasını çok da önemsemiyor anlaşılan Rusya. Böyle uzmanlardan açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov'un da Kor General Valeri Asapov'un hayatını kaybetmesinin Amerikan yönetiminin ikiyüzlü politikasının sonucu olduğunu söylediğini aktaralım. Rus ordusu mühendisleri bu arada El Fırat Irmağı'nda, Fırat Irmağı'nda üzerinde köprüler tesis ediyorlar. Irmağın ötesine geçtiği haberleri gelmişti Suriye ordusunun. Şimdi bu bütün köprüler yıkıldığı için IŞİD yüzünden böyle amfibi birlikler bu getirildi. Bayağı bir oraya ekipman yığılmış vaziyette. Rus lojistik hizmetleri veren Rus ordusunun birimleri de köprüler inşa ediyorlar Fırat Nehri'ne. Deyrezor'dan kuzeydoğusunda askeri ağır silahları ve personeli doğu tarafına geçirebilmek için. Vladimir Brovtsev bu konudan sorumlu Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklaması var. Kendisi aktarmış bu köprülerin aynı zamanda insani yardım için etraftaki köyler temizlenirken kullanacağını söylemiş. 700 bakayım, evet, 8000 aracının her gün geçebileceği nitelikte köprüler tesis ediyorlar burada. Onu da aktarayım. Evet, son olarak Amerika'nın Suriye'nin güneyinde bir anlaşma doğrultusunda Dera yakınlarında Zakf üssünü boşalttığı haberleri var. ABD'nin Suriye'de bir üssü kaldı deniliyor ama kuzeyde küçük küçük Kürtlerin bulunduğu bölgede üsleri olduğu biliniyor. Amerikan yönetiminin en büyük üssü El Taraf kalmış vaziyette. Güney hattında böyle bir gelişme var bir de. Suriye'den diplomasi de dikkat çekici başlık. Suriye Demokrat Meclisi üyesi Rezan Hedo'nun Şam yönetimiyle çok olumlu müzakereler yaptıklarını aktarması. Federalizm yerine merkeziyetçilikten uzak bir yönetim kurulmasıyla bunların sonuçlanabileceğini söylemiş. Başlangıçta Rojava'da fiili özelliği olan bölgelere sahiptik. Daha sonra ise Kuzey Suriye'ye ancak şu an bölgelerin taksimi söz konusu demiş. Krizden önce Afrin'in iyi yapılmasını öngören tasarı vardı. Halep ili 3 bölgeye ayrılıyor. Muhtemelen Nubul ve Zehra merkezli olacak. Çalışmalarımız adım adım ilerliyor. Çok iyi gelişmeler sağlandı deniliyor. Tabii Amerikalılarla birlikte Kürtlerin hareket etmesi Suriye'nin kuzeyinde Rusya için askeri anlamda bir meydan okuma anlamına geliyor. Son dönemde SDG birliklerini vurduğu haberleri Rusya'nın ve Deir ez-Zor ve ülkenin doğu sınırının kurtarılmasından başka bir çözüm görmediği anlaşılıyordu. Bir yandan da bir müzakere süreci mi alttan alta yürüyor diye bu açıklama Rezan Hedo tarafından yapılan açıklama dikkat çekici. SDG'nin içerisinde Arap aşiretleri de var, unutmamak lazım. Bu Deir ez-Zor'daki hamleler acaba onlar sadece üzerinden mi yapılıyor diye bir takım tartışmalar da devam ediyor. Ama Şam'la Kürtler arasında diyalog 6 sene içerisinde zaman zaman bozulsa da çatışma noktasına gelinse de, hatta çatışmalar da ufak çaplı çıksa da, genel anlamda bir dirsek teması olduğu görüşünün hakim olduğunu belirtelim. Bu noktada tekrar görüşmelerin başladığına dair böyle bir bilgi verilmesi de dikkat çekici. Evet, Amerika'da Müslüman ülkelere yönelik olduğu için Müslüman yasağı diye nitelenen seyahat yasağı uygulaması genişletildi. Dün vaktim kalmamıştı size aktarmak için. Kuzey Kore, Venezuela, Çad'ı da ekledi Trump buna. Sudan listeden çıkartılmış 18 Ekim'den itibaren İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Kuzey Kore, Venezuela ve Çad olmuş. Amerika'ya seyahat edecek hali hazırda vizesi bulunanları kapsamıyor bu yasak. Aslında Müslümanlara değil, Amerika'nın kendince beğenmediği ve terörist gördüğü ülkelerin vatandaşlarına yönelik bir şeydi bu. Mesela Körfez ülkelerinin monarşilerinin vatandaşları da Müslüman ama onlara uygulanmıyor bu, onu belirtmek lazım. Yüksek Mahkeme ise seyahat yasağı duruşmasını ertelemiş vaziyette, seyahat kısıtlamaları kararını göz önünde bulundurarak Mart'ta getirilen bu duruşmayı ertelemiş vaziyette. Daha sonra bu yargı süreci devam edecek, onu anlıyoruz. Amerika'dan başka başlıklar, eski kongre üyesi milletvekili Anthony Weiner'ın bir kız çocuğuyla 15 yaşında müstehcen içerikli mesajlaştığı ve fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle 21 ay hapis cezasına mahkum edildiği haberi geldi New York'tan. Dikkat çekici tarafı, Demokratik Parti'nin adayı Hillary Clinton'ın yakın danışmanı Huma Abedin'in eski kocası. Skandalın ardından eşinden boşanmıştı Clinton'ın danışmanı. Evet, Amerika'da bu arada 100 bin yabancının gözetim altında olduğunu belirtelim raporlara göre. Evet, 100 bin farklı uluslardan IŞİD tehdidi gerekçesiyle böyle bir izleme gözleme faaliyetleri yürütülüyormuş. Amerikan medyası CNN de yazmış bunu. Böyle bir bilgi var. Asıl Amerika'da tartışılan ise NBA yıldızı LeBron James'in Trump'la ağızdalaşı, öyle diyelim. Dikkat çekici bir olay, 24 Eylül'de Cleveland Browns takımı oyuncuları Indiana Colts'a karşı oynayacakları maç öncesinde ulusal maç okunurken diz çökerek siyahlara yapılan ayrımcılığı protesto etmişlerdi. Trump bunu bayrağa saygısızlık olarak, milli marşa saygısızlık olarak nitelemişti. Oyuncuların takımdan kovulmaları gerektiğini söyleyen yorumlar yapmıştı. Ona işte LeBron James yanıt verdi. Ünlü NBA yıldızı "seni serseri" diye başlayan bir tweet attı LeBron James ve ortalık karıştı öyle diyelim. Bu iş burada kalmadı. Lebrun bugün de basın toplantısı düzenleyip bizi bölmeye çalışan adam diye nitelendirmiş vaziyette. Ama mesele ulusal basketbol ligi NBA ile sınırlı kalmadı. Futbol liginde de, Amerikan futbol liginde de bazı oyuncular maçlar öncesinde ulusal marş çalırken ayağa kalkmayıp diz çökerek, yumruklarını havaya kaldırarak protesto gösterisi başlattılar. Ve işler, bakıyorum Amerika'dan yeni haberlere, NASCAR bir tek ifade özgürlüğü anımsatması yapıyor Trump'a, ama öte yandan da milli marşa saygı göstermek gerektiği açıklaması yaptı. Ters, daha zıt bir açıklama. Evet, Dallas Cowboys, evet, sahibi Dallas Cowboys takımının Jerry Jones oyuncularıyla beraber diz çöküp oyunculara desteğini belirtmiş Donald Trump. Bir de Amerika'da çok önemli tabii bu, çok popüler sporlar bunlar. Artık spor da Amerika'da bu şekilde siyasileşmiş vaziyette ve Donald Trump'a karşı bir de spor cephesi açılmış gözüküyor. Evet, Avrupa'ya bakalım biraz. Angela Merkel, AfD, Almanya için alternatif, üçüncüsü çıkması Almanya seçimlerinden. Dün konuşmuştuk detaylarını, Almanya'ya bağlanıp seçmenleri geri kazanma vurgusu yapıyor açıklamalarında. Yeniden kazanmaya çalışma, kaygılarına kulak verme. Ama aşırı sağcı Almanya için alternatifte de parti içerisinde şimdiden bölünmüşlük baş gösterdi. Ilımlı kanat var, radikal kanat var. Eski lider Frauke Petriki, aslında AfD'nin asıl yüzüydü kendisi, meclis grubunda yer almayacağı açıklaması yaptı basın toplantısında. Sonra da gitti. Terk etti basın toplantısını. Şaşırdı diğerleri. Önde gelen bazı parti isimlerini eleştirmişti. Özellikle Gauland, radikal grubun başını çeken eş başkan. Çünkü Frauke Petri'nin yerine de Alice Weidel ve Alexander Gauland seçilmişti parti eş başkanları olarak. Alice Weidel daha ılımlı bir isim olarak biliniyor. Entelektüel, akademisyen, ekonomi alanında emeklilikle ilgili doktora tezleri olan bir isim. Daha ılımlı mesajlar veriyor. Irkçılıktan uzak durmaya çalışıyor. Alexander Gauland ise öyle değil. İşte o da eleştirmiş. Arada böyle tartışmalar kopmuş vaziyette. Mecliste Başbakan Angela Merkel'in peşine düşeceğiz demişti diye çıkış yapmıştı Gauland. AfD içerisinde şimdiden Petri'den kaynaklanan, Petri ile başlayan bir isyan bayrağı çıkmış vaziyette. Evet, Almanya'nın Türk kökenli vekilleri, 90 civarında aday vardı. 14'ü, eskiden 11'di, şimdi 14'ü girdi parlamentoya. Sosyal Demokrat Parti'den 6 Türk kökenli, Yeşiller'den 5, Sol Parti'den 3 Türkiye kökenli girmeyi başardı. Onlar tabii AfD'nin bu yükselişinden çok mutlu gözükmüyorlar. Fransa'dan BNP Paribas Bankası, 1994'teki Ruanda soykırımındaki rolü araştırılacakmış. Soykırıma suç ortaklığı, insanlığa karşı suç ve savaş suçu iddiaları var banka hakkında. Soykırım işleyenlere yasa dışı silah temini, finansmanında rol oynadığı öne sürülüyor. Böyle bir tartışma patlak verdi. Anayasa Mahkemesi bir araştırmacının arşive erişim talebini en son reddetmişti Fransa'da. Fransa'da Le Pen'de de bir çatlak var. Almanya'daki AfD gibi Le Pen'in ve partinin başkan yardımcısı Florian Philippot partiden ayrıldığını duyurdu. Ekonomist Philippe Murer de bu arada ayrılmıştı. Daha çok böyle partinin AB karşıtı kimlik politikalarına saplanmasından şikayet ediyorlar. Yaptıkları açıklamada bir politik olarak bir egemenlik meselesini değil, asıl kimlik meselesini öne çıkartma eleştirisi getirmişler. Evet, Katalonya'ya bakalım bir de. Katalonya'da 1 Ekim'deki referandum düzenlenebilecek mi, düzenlenemeyecek mi? 12 Katalan yetkili gözaltına alınmıştı bağımsızlık referandumunu destekledikleri için. Şimdi İspanya başsavcısı açıklama yaptı. Katalan bölgesi başkanı Charles Puigdemont'u da tutuklayabiliriz şeklinde bir açıklama yaptı. Çok dikkat çekici bu. Çünkü epey bir gerginlik söz konusu, tutuklama kararı çıkartılırsa iyice gerilim artacak demektir. Özerk yönetimin özerkliği de askıya alınmış vaziyette. Hükümet kurumları, yerel hükümet kurumları arandı. Seçim malzemelerine el konuldu ve şimdi bir de para cezası var. Aslında 9 Kasım 2014'te sembolik bir referandum düzenlenmişti Katalonya'da. İşte o referandumu düzenleyen eski Katalan hükümetinin siyasi sorumlularına 5.2 milyon euro para cezası kestiler. Eğer bunlar arasında, bu arada gözaltına alanlar arasında Katalonya Ekonomi Bakanı Yardımcısı Josep Maria Jove'nin de bulunduğunu belirtelim. Eğer bu 15 gün içerisinde bu para cezası ödenmez ise mal varlıklarına el koymaya uzanan bir takım tedbirler alacaklarını söylüyorlar. Daha önce bir takım kamu görevinden men kararları da alınmıştı. Katalonya'da iyice kızışmış vaziyette referandum öncesinde. Evet, Britanya'da da Brexit müzakereleri Avrupa Birliği'ye devam ederken fikir değişikliği de söz konusu. Bir ikinci kez biz referandum düzenleyelim tartışmaları patlak vermiş kamuoyunda. Anket yapılmış, %51'lik bir destek var ikinci referanduma bir biçimde yapılmasına, %39 ise buna karşı çıkmışlar. Evet, Asya'dan bir başlıkla tamamlayalım. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Amerika'nın kendilerine savaş ilan ettiğini ve bu durumda kendilerinin de yanıt verme hakları doğduğunu açıkladı. Donald Trump'ın savaş ilanına karşı önlem alma hakları bulunduğunu New York'a giden BM Genel Kurulu için New York'a giden Dışişleri Bakanı Ri yapıyor bu açıklamayı. Geçen hafta Donald Trump liderliğimizin fazla kalıcı olmayacağını söyleyerek en sonunda ülkemize savaş ilan etti. Tüm dünya ilk savaş ilan eden tarafın ABD olduğunu hatırlamalı. Biz de o zaman yanıt verme hakkına sahip oluruz. Biz de Amerikan uçaklarını düşürürüz ifadelerini kullanmış. Amerika bombardıman, ağır bombardıman uçaklarını sınırda uçurmaya başlamıştı. Bu da tedirgin edici bir gelişme olarak nitelenmişti. BM Genel Kurulu'nda da Trump'la bir roket adam atışması yaşanmıştı. Ben de aktarmıştım size. Pentagon şimdi Kuzey Kore provokatif eylemlere son vermezse Trump'a seçeneklerimizi sunacağız diye açıklama yapmış vaziyette. Bütün bunlardan sonra bir Japonya'da erken seçimi başbakan, liberal demokrat başbakan Shinzo Abe'nin gelecek ay erken seçim yapılacağını duyurduğunu belirtelim. Gerçi iç siyasi hesaplar da etkili burada ama Kuzey Kore ile krizi fırsat bilerek daha güçlü bir biçimde iktidara gelme arzusunun rol oynadığı belirtiliyor. Bir de Çin'in ilk deniz aşırı askeri üssünde tatbikat başlamış. Afrika boynuzunda Djibouti'de kurmuştu bu üssü. Gerçek mermili tatbikat yapıyorlarmış burada. Dikkat çekici, iki ay önce tamamlanmıştı. İlk kez muharebe eğitimi için üstten ayrılmış, öyle bilgi vermiş askeri yetkililer. Böyle Japon medyası da Çin'in tabii bununla çok ilgileniyor. Japon hemen sonra ülkede Japon üstünde bulunan Japon askerlerinin de kendi vatandaşlarının, ülke dışındaki vatandaşlarının korunması eğitimi kapsamında tatbikatlarına başladıklarını duyurmuş. Böyle itiş kakış bir askeri, militarist bir takım eğilimler dünyada bu şekilde yayılmakta. Tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Vesselam. Efendim bir ara verelim. Erbil'e bağlanacağız. Acerer'le Kürdistan bölgesindeki referandumu konuşmaya çalışacağız. Bir ara şarkı dinleyelim. Nirvana'dan Smells Like Teen Spirit. Az sonra buradayız. Bizden ayrılmayın.
To pretend she's so overboard.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Erk Acerer var. Gazeteci arkadaşımız Erbil'den. Süleymaniye, Erbil, Zaho, Duho, Kazan, Erkepçe dolaşıyor oralarda. Hoş geldin yayınımıza Erk.
Selamlar Ceyda.
Şimdi çok heyecanlı bir olayın ortasındasın. Biz haftalardır tartışıyoruz. Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi bağımsızlık referandumunu dün düzenledi. Bütün bölge ülkelerinin karşı olmasına, Amerika'nın karşı tutup takılmasına, İsrail dışında hemen hemen Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere herkesin itiraz etmesine rağmen düzenlediler. Öncelikle şunu soracağım. Hakikaten bir referandum oldu mu orada? Düzgün gözlemcilerin tam not vereceği bir referandum olabildi mi?
Evet, hakikaten bir referandum olduğumuzda biz de son ana kadar özellikle Süleymaniye'de böyle bir şey olabileceğine pek ihtimal vermedik. Hatta ben son güne kadar böyle bir yazı yazdım. Yani hiçbir şey yok. Yani nerede bu insanlar oyutulacak, listeler nereye atıldı, nereler belirlendi, hiçbirimiz olmamıştı. Ama son gün nasıl olduysa referandum gerçekleşti. Ben dün Diyarbakır'dan katılan, Diyarbakır Barosu dahil oldu referandumlara, referanduma. Onlarla da görüştüm. Gayet referandum havası içerisinde çok sorumlu bir referandum gerçekleşti burada Ceyda.
Peki katılımın %75 olduğu şeyleri açıklamaları doğru mu? Nasıldı katılım? Evet, ne gözledin
katılım,
sen?
Katılım gerçekten yüksekti. Sabah ben dün Saran'dan gelip Süleymaniye'den Erbil'e doğru bir yolculuk yaptım. Hem bir bölümünde Süleymaniye'de şahit olduğum bir bölümünde de Erbil'de sırası oldum. Bütün dükkanlar sabahtan itibaren kapandı. Biz bunu önce bir bilgilmeye yorduk. Yani hafta olumsuz bir beklentiye yorduk. Ama insanlar bu dükkanlar ailece tamamladılar. Sonra Süleymaniye'den ayrılıp aynı şeyi gördük. Önce sorarsanız çok koştu. Nerede bu insanlar diye sordu ki herkes oy kullanıyorlar. Ve tam 7'ye kadar sürmedi. Saat 5 gibi sokaklar yavaş yavaş dolmaya başladı. Biz de o zaman anladık ki evet bu insanların çok büyük çoğunluğu evlerinden çıkıp oy kullanmaya gitmişler. Ve oylarını kullandıktan sonra da sokakları doldurmuşlar. Katılım yüksek bir şekilde.
Sen sandık başlarını dolaşıp konuşma fırsatı bulabildin mi peki insanlarla?
Hayır, sandık başlarını dolaşamadım şimdi. Fakat insanlarla referandumdan sonra konuşma fırsatı bulduk.
Evet.
Hatta farklı kişilerle de konuşma fırsatı bulduk. Şunu söylemek istiyorum özellikle. Bir barış havası acilidir. Her kitlede ve her etnik grupta. Yani oradan bakıldığı gibi şeyleri biz burada gördük. Yani Türkler de gitti oylarını kullandılar. Araplar da gitti oylarını kullandı. Keldaniler ve Hristiyanlar da aynı şeyi yaptılar. Sonuçta bir bir sıkıntılı durum yaşanmadı. Ve ortak bir talep var. Dün de böyleydi. Önceki günlerde de böyleydi. Bugün de böyle. İnsanlar diyorlar evet barış istiyoruz. Şu anda bir belirsiz bir süreç var mı hala? Bunu da konuşuruz belki. Ama ne herhangi bir sıkıntı, ne bir düşmanlık ve kin havası. Biz özellikle Erbil'de ve Süleymaniye'de gözlemleyemeyiz. Kentik'te bazı olaylar oldu söylendi ama Türkiye'nin yansıtıldığı gibi çok abartılı gelişmeler değildi bunlar da cidden.
Peki şimdi bir de oradaki azınlıklar önemli, tartışmalı bölgeler daha doğrusu. Tabii sen birebir orada oralarda oralara gitmedin tabii. Süleymaniye ve Erbil zaten hayatın normal akışıyla sürdüğü, gerçi IŞİD yüzünden biraz daha bir savaş hali, seferberlik hali var ama ben de gittiğim için biliyorum. Tabii Kerkük farklılığı, Şengal farklı, Neynova'nın işte Hristiyan kasabaları farklı. Onların nabzı nabzını uzaktan da olsa tutabilecek bir takım görüşmelerin oldu mu oraların nabzını?
Ya ben parti temsilcileriyle görüştüm birkaç gün öncesinde. Şundan şikayetçiler bu insanlar aslında. Hatta arkadaşlarımız da bundan şikayetçiydi. Yani referandum oldu. Ne olacak bundan sonra? Yani bu insanların azını miktardan sözü. Mesela bu insanların statüleri ne olacak? Bu insanlar ne olacak? Bu insanlarla kavga girecek mi? Birkaç tane kitlenle konuşma fırsatı bulduk. Onlar referandumda karşı oy kullanacaklarını söylediler. Ama gerçekten Türkiye'den yansıdığı gibi böyle çok büyük tedirginlik içerisinde ya da ne bileyim hani bundan sonra biz beraber yaşayamayacağız, büyük hadiseler çıkacağız gibi yani ilk çatışmalar bağlamında ben bir hava almadım geldiğimden beri.
Evet, peki birdenbire Irak devletinden çıkıp Kürdistan devletinin içinde azınlık olma konusunda ne düşünüyorlar? Yani Iraklıyken birdenbire Kürdistanlı olacak Türkmenler, Kakkaylar, Şebaklar.
Ya aslında herkes bunun en uzun bir süreç olduğunu biliyorduk. Yani bugünden yarına zaten bazen son açıklamalar da böyleydi. Hani bugünden yarına devleti Kürdistan kuruldu, her şeyimiz netleşti gibi bir şeydi. Bu bir süreç. Bir demokratik süreç. Bundan sonra aslında işler var. Yani şimdi var siyasal durumuna baktığımızda eğer bu referandum yapılmasaydı bazen bunun son anda geri çevirseydi çok büyük bir güç kaybedecekti. Ama günden itibaren aslında çok büyük bir güç kazandığını ters oranda gördük. Referandum yapılmasaydı, karışıklıklar çıkmasaydı şundan söz etmişti Kürt halkı özellikle dört bölgedeki kazanımdan da fedakarlık yapmak zorunda kalacağız. Böyle seçimler var aslında. Fakat bu olmadı. Bunun olmaması şu demek değil. Bundan sonra da aslında burada yürünecek bir sürecin olduğunu gözlemliyoruz. Yani çok sağlam atılması gereken adımlar var. Çok net atılması gereken adımlar var. Şimdiye kadar bir kardeşlik havası vardı. Onun korunması gerekiyor. Yani aslında çok daha zor bir süreç başlığına bazen buradan çıkmasına rağmen.
Peki bütün bunlara baktığımız zaman aslında tartışmalar sürecinde Talabani Süleymaniye cephesi Kürtlerin içerisinde de bir takım ayrılıklar tabii doğal olarak bu süreçte ortaya çıktı. YNK'nin uzun süre karşı çıktığını, itirazlar getirdiğini, hatta ertelendiği açıklamaları geldi, sonra yalanlandı hafta sonunda. Gördük. Goran hareketi son dakikada ancak kararını açıklayabildi. Bu durumda zaten bir kampanya da tam olarak yürütmediler ya da belki de aksi kampanya ya da kaygıları dile getirdiler. Kürtlerin Irak Kürt bölgesel yönetimindeki iç birlik sıkıntı da biz biliyoruz. Parlamentoda toplanamıyor zaten Barzani'nin rolü yüzünden. Bu Kürtlerin birliği açısından tablo nasıl orada? Bu referandum nasıl etkileyecek? Yani bu birliği ve aradaki uzlaşmazlıkları referandum nasıl etkiler kendi iç birlikleri açısından?
Şimdi günlerdir söylediklerim burada tartışıldı. Yani ben ilk ilkini yazmıştım. Dedim ki ya kimse siz beyan etmiyor aslında siyasal partilerden. YNK ve Goran hareketini tartışacak özellikle. Fakat son günlerde o fikir beyan etmeden daha karşı bir duruşa dönüşmüştü. Yani işte şunu söylediler, haklı olarak aslında Barzani Kasım ayında yapılacak seçimler için halka bir şey veriyor. Nasıl derler, bir hediye gibi bir şey sunuyor. Yani bir aklıma gelmedi o kelime. Halkı tatmin etmeye yönelik bir takım adımlar atıyor. Belki de halkı kandırmaya yönelik. Yani Kasım'daki seçimlerden bir şey çıkmak için. Bunu söylediler. Bize buradaki hareketler. Ama sonraki günlerde biliyorsun tavır değiştirdiler. Hem Doran tavır değiştirdi. Hem YNK tavır değiştirdi. Şimdi Şimdi bugünden itibaren aslında biraz daha şey var gibi, bir düşünce var gibi. Ama o siyasi hareketi, siyasi hareketleri yine de yerinde gözlemlemek gerekiyor. Yani soracağız aslında. Evet, burada insanların istediği bir şey oldu. Halkın istediği bir şey oldu. Ama bundan sonraki adımlar nasıl olacak? Yani bundan sonra gerçekten bu siyasi partiler arasında da bir müsabaka sağlanacak mı? Ve ayrıca halkın talepleri nedir? Sizin halkın taleplerine karşı adımlarınız ne olacak? Ve bu bütünlük nasıl sağlanacak? Evet, dış politikacıların sizlerin ilgilendiği başka konular da var. Diğer ülkelerle bağların nasıl sağlanacağı?
Evet, onu soracağım.
Açıklamaları var.
Evet. Onu soracağım. Biraz böyle hani o zaman şey demek mümkün diyorsun. Yani kendi içlerindeki bu tartışmalar aslında biraz da bağımsızlık referandumu sonrası nasıl bağımsız olunabileceği. Herhalde bağımsız olamayacaklar, ekonomik bağımlılık. Çünkü sıkışmış bir bölge söz konusu olduğu için bu arzulara itiraz eden güçler tarafından, onların ortasında yer alan bir coğrafya söz konusu olduğu için herhalde dışarıyla ilgili bir takım anlaşmazlıklar. Ben onu soracağım ama ben içeride kendi işlerindeki demokratik mekanizmalar açısından, yani Barzani başkan olmayacağım diyor ama ertesi günündeyiz sence mesela aday olur mu tekrar ya da sözünü tutar mı, olmaz mı? Parlamento gerçekten açılıp da iki yıldır de facto bir başkanlık sistemi var zaten bölgede, tekrardan bir parlamenter sistemde işletilebilecek mi? Bu açıdan biraz iç birliği sormak istemiştim, dış ayağını soracağım birazdan.
Yani ne yazık ki Ceyda, yani biz biliyorsun ki yani bizim karşımızda olan figürlerin senin söylediklerin ya da bizim umutlarımızın beklediği adımları atmadığına biz defalarca tanık olduk. Yani evet, parlamentoya açıklayalım. Benim ailemle hiç kimse başkanlık için sen dahil şey yapmayacak, üye olmayacak diyor. Ama yani aslında tek bir şey var siyasal açıdan ve siyasal figürler açısından burada. Burası Orta Doğu ve çok inanılmaz dengelenler. Orta Doğu'da bir tane sonuç yok. Siyasal figürlerin söylemleri açısından da. Yani biraz bekleyip görmek lazım. Ama şu anda siyasi partiler arasında da umutlu, birbirine yakın bir havanın olduğunu gözlemlemekte mümkün. Hı-hı. Zaten şeyi de gözlemliyorum. Hani Kürtlerin bütün dünyadaki Kürtlerin şu dönemde özellikle referandum yapıldıktan sonra Barzani'ye sempati başladıklarında gözlemledikiz burada. Yani daha önemli bir figür haline geldi. Ama bu sürdürülebilir mi? Yani onu bakacağız diyeceğim.
Evet. Peki gelelim dış komşulara. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sert açıklamaları olurdu. Adeta aç kalırlar biz sınırı kapatırsak demeye getirdi. Kimse tanımadı, dünya tanımıyor. Birleşmiş Milletler uluslararası çerçevede tek taraflı ayrılık hakkı olmadığı için eğer büyük güçler destek vermiyorlarsa, ki bu bağlamda Amerika'nın ne yapacağını izlemek lazım elbette. Bağımsızlık referandumu oldu, bu arzu ortaya konuldu, bu hak kullanıldı. Şimdi içeride sorunlarla birlikte tanınma herhalde meselesi büyük bir sorun olarak kalıyor. Tanınma ve tecrit. İran'ın, Türkiye'nin, Bağdat'ın ve kısmen tabii Suriye'nin tutumu orada nasıl görülüyor? Özellikle de Türkiye ile ilgili diyalog mesajları dışında bir çabaları olacak mı sence yeni yeni hükümetin önümüzdeki dönemde?
Şüphesiz olacak. Çünkü göbekten iş dünyasından bağlı. Sektörden bağlılar, ticaret anlaşmalarından bağlılar ve bu sektör aslında bir şey değil biliyorsun Ceyda. Çok sert açıklamalar var ama bana kalırsa benim gözlemlediğim ve halka yansıyan, biraz da siyasetçilere yansıyan aslında en ciddiye alınması gerekli sert açıklama İran tarafında.
Evet.
Yani biz başından beri buradayken şundan korktuk. Bir İran'ın şey yaptığı, yol açtığı bir Haşmişabi saldırısından olabilir mi? Bunu değerlendirdik, hala değerlendiriyoruz. Ya Türkiye'de biliyorsun, Türkiye'de işler çok hamasetle yürüyor. Yani şimdi şöyle bir siyaset olabilir mi? Yani bir gece ansızın gelir şeklinde bir siyaset olması çok kabul edilir bir şey değil. Öyle olmadığında görüyoruz sonra Türkiye'de. Yani içeride seçmeni konsolide etmeye yönelik adımlar atıldığını hep gördük. Bir süre sonra gerçekten o göbekten bağlı anlaşmalar yine rayına oturacak. İşin bir tarafı bu. İkinci tarafı ben biraz sembolik görüyorum bu Kürdistan meselesini. Özellikle dış meseleler bağlamında ve hani onlara kafa tutarak bir devlet kurulmasının mümkün olmadığını görüyorum. Çünkü bakıyorsunuz hala Kürdistan özel devleti malların %40'ını Türkiye'den alıyor, %50'sine yakınını İran'dan alıyor. Dolayısıyla ekonomik olarak bir sistem kurulmamış burada. Ekonomik olarak bir sistem yok. Sadece kültürel bir sistemde, siyasetle dışında bıraktığımız kültürel bir sistemde bir devlet olma rüyası hani bugünden yarına çok netsel bir şey gibi görünmüyor. Evet, bazen son söylediği şeyden bence önemli. Bu bir süreç, demokratik bir süreç. Halkın statüsünü vermeye yönelik ve devlet seçme yönünde adım atılacak bir süreçtir. Ben buradan bakıyorum. Bir süre sonra bu ilişkilerin tümünün normale geleceğini düşünüyorum. İşte ilk iki gün burada çok büyük şeyler oldu, infialler oldu. Hava limanları kapandı. Ondan sonra tatbikatlar yapıldı. Hepsinin durulacağını, bir kısmında durulmaya başladı. Zaten
peki mesela bu tartışmalı bölgelerde şimdi haddinden fazla topraklarını arttırmış bir Kürdistan bölgesel yönetimi gözüküyor ya IŞİD sayesinde %40 oranında artmış gözüküyor. Kerkük gibi bölgeleri Bağdat'la pazarlık ederek bu dış güçlerin tepkisini dindirme yolunda bir adım atılabilir mi sence?
Ya mümkündür ama bu da bugünden yarına olabilecek bir şey gibi görünmüyor. Şimdi az önceki gündem şuydu ya, Orta Doğu'da denklem üstüne denklem var. Şimdi seçildikti ama herkes bir tarafıyla pazarlıklar yapıyor. Mümkündür ama biraz bunları söyleyebilmek için 3-4 gün hatta bir hafta beklemek gerekiyor diye düşünüyorum ben şimdi. Hı hı.
Peki bir de son olarak sanıyorum 1-2 dakika vaktim var. İsrail meselesini sormak istiyorum. Tabii Türkiye'de daha farklı konuşuluyor her şey ama herkesin dikkatini İsrail bayrakları çekiyor. Hakikaten de bütün bu süreçte İsrail yönetimi Irak Kürtlerinin bağımsızlık arzularına en net desteği veren ülke oldu. Gerçi şimdi Netanyahu bakanlara çok konuşmayın, sonra ikinci İsrail doğuyor diyorlar diye Kürtler, çünkü anladığım kadarıyla böyle bir fikre ulaşmışlar. Sen İsrail meselesini sordun mu? Ne diyorlar? Yani bu benzetme çünkü gerçekten biraz dikkat çekici. Orta Doğu'da İsrail dediniz mi? Ne yapıp ne etseler işte ancak şimdi Körfez'le ilişkileri düzeltebiliyor İsrailler. Kendi meşruiyetlerini komşularına kabul ettiremedikleri için biraz sıkıntılı bir yaşam. Tabii Filistin meselesi yüzünden de aynı zamanda. Biraz sıkıntılı bir varoluş biçimi var. Şimdi bunun bir ikincisinin çıkması söz konusu olduğu zaman da başka bir tartışma çıkıyor. Ne diyorlar İsrail'in desteği konusunda sokaktaki Kürtler?
Ya valla benim en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi, hatta biraz da tartışma yaşayacağımız durumlardan bir tanesiydi. Biz de gördük İsrail bayraklarını ve bunu sorduk doğal olarak. Yani neden İsrail bayrakları alanı mevcut? Bu sonrasında nereye gidiyorsunuz? Yani Amerikan ve İsrail emperyalizmi üzerine bir kurgu yapmak doğru mudur? Yani emperyalizmin emperyalizme kökten karşı çıkıyoruz yani. Bu sebeple hep bunlar şöyle geçiştirilir. Zeydan sen de biliyorsun. Siyaset denir. Şunu söylüyorlar. Biz tam olarak bağımsızlık istiyoruz. Kendimize yetmek istiyoruz. Ama siyasi dönemden siyasi duruşlar vardır. Biz de bu kadar çok kişi karşı çıkarken yanımızda olan kişiler de doğal olarak İslam Parti'nizi en azından bu süre içerisinde kazanır deniyor. Siyaseten böyle bir akılda yürütülüyor. Hem sokaklarda hem konuştuğumuz siyasi arenalarda.
Hı hı. Anladım. Daha bu konular tabii daha sıcak sıcak tartışılacak. Biz de anlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Farklı görüşleri yansıtmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür.
Çok karışık. Çok karışık. Sizin işinizin ne kadar zor olduğunu ben gerçekten anladım yani.
Evet.
Orta Doğu bir bilinmezlik yani.
Orta Doğu hem hakikaten insanları hem doğal güzellikleriyle bir cennet ama bir yandan da hakikaten biraz içinden çıkılması zor bir cennet, öyle diyelim. Unsurlar bir türlü bir arada yaşamayı beceremiyorlar. Böyle karışık bir coğrafya, bakalım nereye evrilecek. Çok çok teşekkür ediyoruz Erk, sahadan verdiğim bilgiler için, yorumlar için. Sağ olun. Evet, Erbil'e bağlandık. Son günlerde bölgeyi karış karış adım adım dolaşan Erk Acerer gazeteci, yazar arkadaşımız, Bir Gün gazetesi yazarı Erk Acerer'den oradaki tartışmaları aldık, bilgiler verdi bize, yorumlamaya çalıştı. Önümüzdeki dönemde neler olabileceğini anlamaya çalıştık. Bugün de Eksen'in sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Hem özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette, tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.